SBS Türkçe ilesiniz. Yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar.
Direkt orman yangınlarıyla başlayalım isterseniz. Koalisyon hükümeti son zamanlara kadar iklim değişikliğini kabul etmiyordu. Hala da tam olarak kabul ettiği söylenemez. Haberlerde de dinledik. Bilim Bakanı Karen Andrews bugün bir grup bilim adamıyla toplantı düzenliyor. Küresel ısınmaya karşı ne yapmak gerektiği konusunda. Sizin yorumunuzu almadan önce bir bölüm dinletmek istiyorum. Karen Andrews bugün parlamentoda yaptığı bir konuşmanın kısa bir bölümü bu.
Very clear that every second that we spend discussing whether or not climate change is real is a second that we don't spend talking about and putting in place the strategies to mitigate the effects of a changing climate. My starting point at today's roundtable will be that the climate is changing, the climate has changed, and we need to focus on how we are going to adapt, how we are going to mitigate those risks, and how we are going to become more resilient.
Levent Bey, bakan burada konuyu artık tartışmayalım, pratik çözümler bulalım diyor. Bu açıklamayı nasıl buldunuz?
Şaşırtıcı tabii. Bu saate kadar neredeydiniz? Ki hanımefendi bakan olduğu için böyle bir açıklamayı yapabilecek durumda hissetmiş kendini. Bir de bu kadar felaket varken bilindiği gibi aynı parti içinde, aynı şemsiye altında o kadar farklı görüşler var ki ve buna o kadar zıt görüşler, o kadar gürültü çıkarıyor ki işte küresel ısınmaya insanlar yol açmadı diyen bunlar tabii aynı parti içinde olunca bu çok ciddi bir kaynayan kazan demek aslında. Ve Josh Frydenberg'in olsun, Scott Morrison olsun devamlı bu konuda yaptığı açıklamalarda kullandıkları bir denge sözcüğü var. Devamlı işte alacağımız kararlarda belli bir dengeye sağlayacağız diyorlar. Dedikleri aslında parti içindeki denge. Asıl kollamaya çalıştıkları bu. Çünkü işte küresel ısınmaya karşı önlemler paketini devreye soksalar kömür sektörünün bordrosundaki bütün muhafazakarlar, inkarcılar kazan kaldıracak. Onlara prim verse bu sefer iklim değişikliğini şimdi artık ifade etmeyenler kazan kaldıracak. Yani parti içinde bu kadar aşırı uçlar olunca bu bir ciddi sıkıntı. Tabii Bilim Bakanı Karen Andrews'u da kutlamak lazım. Çünkü pek çok politikacı, önde giden politikacı maalesef bu tür görüşleri emekli olduktan sonra açıklıyor. Julie Bishop'ı gördük geçtiğimiz günlerde. Parti içinde 10 yıllarca önemli görevlerde olmasına rağmen, hükümetlerde önemli görevlerde olmasına rağmen emekli olduktan sonra ya aslında küresel ısınmaya insanlar neden oluyor, bir şeyler yapsak iyi olur dedi gecikmiş bir şekilde. Tabii bu monotonluğu, bu böyle yapanların aksine hala politikanın içindeyken böyle bir ifadede bulunması çok önemli.
Hükümetin genel olarak bu konuda beraber olması gerekmiyor mu? Devlet kaynaklarını seferber etmek için iklim değişikliğini bir gerçek olarak kabul etmek gerekmiyor mu?
Yani sizce... mantık onu gerektiriyor ama maalesef politika böyle işlemiyor. Sırf bu dengeleri gözetmek için harcanan, çarçur edilen fonlar her dönemde çok çok büyük. Yani ona mavi boncuk, buna mavi boncuk yapayım derken hiçbir sonuca ulaşılamıyor. Hem parlamento için hem de iktidar hizipleri içerisinde ve maalesef bu konuda ben hiç umutlu değilim. Bu kadar felakete rağmen Avustralya'da olan bu felaket bütün dünyaya birden ibret oldu. Bütün dünya alacağı önlemleri hızlandırmayı konuşuyorken biz hala taş devrinde kalmış durumdayız ve hala inkarcılar bu ülkeye el freni çekik araba gibi bir durduruyor devamlı.
Levent Bey, Avustralya siyasetinde genel durum nedir? Sonuçta liberal ulusalcılar her seçimi kazanıyor. İşçi Partisi veya Yeşillerin ne yapması lazım sizce?
Şimdi İşçi Partisi'nin bir kere açık olması lazım. İşçi Partisi hala Queensland'de kaybettiği sandalyelerden korkuyor. Queensland'deki muhafazakar çevrelerden korkuyor. Anthony Albanese geçtiğimiz günlerde bir Queensland gezisine gidip kömür sektörüne yine onlara size fazla sizi incitmeyeceğim diye günah çıkardı. Yani bu artık elini açması lazım. Kamuoyuna ne yapmak istediğini açıkça söylemesi lazım. Bu kadar iklim felaketinde ben İşçi Partisi'nin yaptığı açıklamaları çok yetersiz buluyorum. Yani çok net bir şekilde tavrını belli etmesi lazım. Aynı şekilde yeşillerin de. Yeşiller doğru ya da yanlış bir şekilde çok fazla suçlanıyorlar. Kimi muhafazakar çevreler şey yeşiller yüzünden onlar ormanlarda backburning yapılmasın diye dediği bir yalan tabii bu. Onların yüzünden bu ormanlar yanıyor ama yeşillerin de bu tür tuzaklara düşmeyecek bir şekilde çok daha açık bir şekilde kendilerini daha iyi medyada yer bulabiliyor olmaları lazımdı. Onların biraz sesi bence yeterince çıkmıyor. Kaldı ki partilerin dışında bütün sivil toplum gruplarının aslında çok fazla sesini duyuyoruz. İlgili ilgisiz herkes artık aynı kampta birleşmeye doğru gidiyor. Bu iş artık politikacıların al gülüm ver gülümlerine bırakılamayacak kadar tehlikeli bir durumda olduğunu artık herkes söylüyor. Sanıyorum bu gerilim önümüzdeki dönemi çok fazla etkileyecek.
Levent Bey, federal hükümet şimdi bir kraliyet komisyonu kurmayı düşünüyor. Sizce bununla Başbakan Morrison neyi amaçlıyor?
Elindeki topu başka tarafa atmak o. Yani bir parlamento var, hepimiz oy verdik, oraya insanları doldurduk. İşte orada halledin neyse. Yani sistemin amacı ama ellerini yakmak istemedikleri her türlü konuda, işte eşcinsel evliliği, kiliselerdeki cinsel tacizler, pek çok bankal komisyonları, pek çok konuyu Royal Commission'lara havale edip hem zaman kazanıyorlar, topu taca atıyorlar. Buradaki de tamamen o. Zaman kazanmaya çalışıyor Morrison. Çünkü şimdi ilan ettiği bir Royal Commission'ın zaten sonuçları bir dahaki seçime kadar çıkmayacak ortaya. Yani bir dahaki seçimde garanti olsun diye halkı oyalamak için böyle bir top attı. Hepimizi oyalamak için bir muz attı ortaya. Halbuki buna hiç gerek yok. Gazetelerin okur mektupları bu tür mektuplarla kaynıyor. Yani hiçbir bağlantısı olmayan sokaktaki vatandaş bangır bangır Royal Commission'a gerek yok. Ne yapılması gerektiği zaten defalarca söylendi. Sayısız araştırma sonuçları hükümetlerin önünde masaya kondu. Siz bunları uygulamamakta direniyorsunuz. Tekrar komisyon falan yapıp bize oy alacağınız yerde o yapılması gerekenleri yapın artık diyor vatandaş. Kaldı ki geçen hafta da konuştuk. Roscano'nun 12 yıl önceki araştırmasında söylediği 2020 yılında bu felaket başlayabilir şeklindeki o kehanet bile hükümetlerin önüne konan bu araştırmaların ne kadar doğru, ne kadar sağlam temelde olduğunu gösteriyor ama hükümetler maalesef topu taca atmakla, bizi oyalamakla meşgul.
Levent Bey, şimdi federal hükümete bayağı eleştiri var. Eyalet hükümetlerine pek yok gibi görünüyor şu aralar en azından. Şimdi bu Kraliyet Komisyonu haberiyle ilgili olarak bir haber okudum bugün. Eyaletler Kraliyet Komisyonu'na karşı çünkü yangınla mücadele bir eyalet sorumluluğu ve bu konuda herhangi bir federal soruşturma zaten güçlü olan federal hükümetin gücünü daha da arttırmakla sonuçlanabilir diyorlar. Victoria da bu yüzden bir soruşturma başlattı zaten. Bazıları işte bu Victoria hükümetinin başlattığı soruşturma Kraliyet Komisyonu'na karşı yapılmış bir hamle diyor. Şimdi bir yandan federal hükümete işte ulusal çapta bir şeyler yapması gerektiği konusunda baskı var. Bir yandan da eyalet hükümetlerinin yangınla mücadelede gücü federal hükümete bırakmama isteği var. Ve bir yandan eyalet hükümetlerinin gördüğümüz kadarıyla yangınla mücadelede en azından backburning falan bu tip süreçleri pek iyi yapamadıkları göze çarpıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Buradaki sıkıntı yine bu ülkenin pek çok konuda ortaya çıkan bu yetki karmaşası. Yani eyaletler her zaman icra makamıdır. Pek çok bizim hayatımızı etkileyen pek çok icraatı eyaletler yapar. Daha afaki konular, daha işte bunların üstündeki konularda da federal hükümetin meselesidir. Ama herkesi ilgilendiren orman yangını gibi bir konuda bu yetki karmaşasının ne tür sıkıntıya yol açtığını gördük. Orman yangınları başladı. Önce New South Wales Queensland'dan daha sonra Victoria eyalet hükümetleri harıl harıl icraata geçtiler ve konuyu ertelemek, üstüne alınmamak ve bir şekilde sulandırmak isteyen federal hükümet eyaletler bize henüz yardım etmedi falan filan diye birden bu yetki karmaşasını sürdürme yoluna gitti. Ya bu aslında yeniden Avustralya'nın gerçekten bu üç kademeli hükümet sisteminin kaldırabileceği konusunda şüpheler de uyandırdı. Yani orman yangınları gibi bir konu eyaletler çalışsın uğraşsın ama bir şekilde federal hükümette de çok daha iyi bir eşgüdüm olması gerekiyor. Bu tür konularda sen sorumluydun, ben sorumlu değildim gibi topu birbirine atma. Şimdi fazla sorun çıkarmadı ama ileride çok çıkaracak belli. Ki burada yaşadığımız örnekleri gördük. Victoria'nın Labour ve New South Wales'in liberal eyalet hükümetleri son derece etkin çalıştılar. Aralarında neredeyse bir fark yoktu. Çünkü acil yapılması gereken bir konu vardı önlerinde. İkisi de ideolojik farklılıklarını bir yana bıraktı ve çalıştılar. Ve hükümetten de, federal hükümetten de gerektiğinde işte bizi orduya görevlendir, fon ayır gibi pek çok talepte bulundular. Sanıyorum yine bu orman yangınları zaten bu seneyle bitmeyecek. Önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceği için sanıyorum bu eşgüdüm konusunda da biraz daha çaba sarf edilip daha iyi olması yolunda bir yola gidilecek.
Levent Bey, bu arada küresel ısınma konusunda Avustralya basınında bir grup gazete, basın organı küresel ısınmaya inanmadığını yönünde haberler yapıyor. İşte News Corp, bunların çoğu Rupert Murdoch'un News Corp'una ait bağlı küresel ısınmayı inkar ediyorlar. Bu Rupert Murdoch'un en genç oğlu James de bugün çıkıp bunu eleştirdi. Küresel ısınmanın gerçek olduğunu söyledi. Sizce bu aile içi açıklamalar, tartışmalar ne kadar inandırıcı?
İnşallah biraz onların direncini kıracak bir tartışmadır o aile içinde. Çünkü Murdoch hanedanı bütün pek çok batı ülkesinde olduğu gibi Avustralya'da medyası aracılığıyla çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Avustralya'daki aşırı muhafazakar bütün çevreler Murdoch medyasının hizmetinde ve ondan bir anlamda korkarak onun yol gösterdiği şekilde icraat içindeler devamlı. Yani iklim inkarcıları devamlı kendilerini Murdoch medyasında ifade etme imkanı buluyorlar. Bütün desteği oradan alıyorlar. Ve yani neredeyse pek çok ülkede seçimlere etkisi olduğu söyleniyor. Yani Murdoch'un medyasının ne diyeceğinin her konuda çok çok fazla önem var. Ve Murdoch'un iki oğlundan daha çok etkin olanı bildiği gibi Lachlan Murdoch, babası kadar muhafazakar bir kişi ama James'in öyle olmadığı hep belliydi. Belli ki burada bir aile içinde farklı görüş hakimiyeti var ve bunun da yani medya yönetim kurulları aracılığıyla çeşitli medya kuruluşlarına, televizyonlara, gazetelere bir şekilde aşağıya doğru yansıması, en azından farklı görüşlerin medyada bir arada olması Avustralya için çok hayırlı olacak. Bunu merakla bekliyoruz.
Yangın konusunda son sorum da şu Melbourne'deki zehirli duman konusu. Bu dumanın içinde sizce ne var Levent Bey? Yani ne kadar zararlı olacak?
Duman kısa ve uzun dönemde gerçekten ciddi zararları olabilecek bir şey. Başlıca bileşeni su. Zaten o ozon tabakasına kadar yükselen o dumanın asıl bileşeni ormandaki nem, o ağaçlardaki nem. En çok zararlı olan iki ana maddeden biri karbondioksit. Bu zaten geçmiş çağlardan kalma ağaçlar tarafından emilip depolanan karbondioksit yangınlarla tekrar atmosfere salınıyor. Bu karbondioksit atmosferde artık yüzyıllarca kalacak ve sadece Avustralya değil dünyaya yayılıp dünyanın artık bir parçası olacak ve bu da tahaliyle bir kısır döngü yaratacak. Daha çok karbondioksit, daha çok yangın, daha çok karbondioksitin salınmasına yol açacak. Yani bu son derece iklim konusunda çok olumsuz bir kısır döngü bu. Ayrıca zararlı olan bir de karbon monoksit var. Bu da vücutta hücrelere oksijenin gitmesini engelleyen bir şey. Genellikle yangınlarda insanların ölümünün nedeni budur. Karbon monoksit haliyle onun için insanlara yangın, bu havanın puslu olduğu zamanlarda fazla dışarı çıkmayın, spor yapmayın, bunun için deniyor. Ayrıca bir de ne oldukları bile bilinmeyen irili ufaklı çok fazla parçacıkta şu an o dumanın içinde şehirlerde maalesef bunu solumaya devam ediyoruz.
Son sorum da şu haftada 4 gün çalışma konusunda. Ben Türkiye'deyken haftada 6 gün çalışıyordum. Buraya gelince 5'e düştü. Haftada 2 gün tatilde bayağı alıştım doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi 3 gün tatil de iyi olur gibi geliyor. Sizce bu teklif ne kadar doğru?
Tabii bu genelde dünyada teknolojinin artışıyla ve üretkenliğin, verimliliğin artmasıyla gündeme gelebilen bir konu ve yavaş yavaş iş çevreleri mesainin 4 güne inmesiyle verimliliğin azalmayacağını, aksine artacağını gösteren bir takım araştırma sonuçlarını okumaya başladılar. Bu kimileri bunu deniyor. Haliyle İskandinav ülkelerinde, Finlandiya'da bu çok fazla gündeme geldi. Aslında kimileri haftada 4 gün mesai diyor, kimileri işte hafta sonunu 3 güne çıkarmak şeklinde söyleyenler var. Ya da günlük mesaiyi daha kısaltmak, haftada yine 5 gün çalışmaya devam edip mesaiyi kısaltmak şeklinde pek çok eğilim var. Ama yani insanların zaten giderek artan streslerle boğuştuğu günümüzde artık geçmişteki stresler değil, çok fazla etki altında insanlar. Yani insanların biraz daha huzur içinde olması, huzur içinde yaşaması, çalışması için ne gerekiyorsa onun faydası olacaktır. Eğer yani becerikli bir şekilde yapılabildiği ve üretkenliğin de artışına katkıda bulunacak şekilde ayarlanabilirse haftada 4 gün mesai herkesin çok daha mutlu, çok daha verimli çalışmasına neden olabilir. Umarız toplumlar, ülkeler, hükümetler bunu enine boyuna tartışıp kısa sürede uygulamaya koyar.
Levent Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Özellikle son değerlendirmeniz benim işine gelir valla. Haftaya evet, tekrar yani görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.